Ayrım 8, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 114. 17. Elektrik santralinden 184. alaya. İki gün sonra sabahın erken saatlerinde Goldstein teşrif etti. Yanında 10 kadar da subay var. Basamaklara oturmuş, seleloid sigara tabakaları yapıyoruz. Fabrikanın laboratuvarlarında tonlarca seleloid ve şişelerle yapıştırıcı var. Biz de sigara tabakaları yapıyoruz. Kesiyor, törpülüyor, yapıştırıyoruz. Elimizdeki işleri sadece kabloları onarmak ve yemek yemek için bırakıyoruz. Goldstein, hadi bakalım gidiyoruz dedi. Sonra Igor'un küçük tabakasını alıp evirip çevirirken, sizin yerinizi alacak Ordu İstikam Birliği'nden İstikam subayları ile 217. Piyoner Birliği geldi, diye ekledi. Peki biz nereye gideceğiz? Öbür yana, Cephe İstikam Birliği'ne. Burada pineklemekten daha iyi. Görevi teslim ettik. Yarım saat sonra da Volga'nın bir kolu üzerinde sallanan köprüyü geçip adaya yürüdük. Neden bilmem, Grigori Ekimovic ile ayrılırken öpüştük. Elimi en güçlü bir şekilde sıkarken gözlerini kırpıştırıp alnını kırıştırarak, konuşmalarımızı ve basamaklarda geçen saatleri çok sık anımsayacağım, dedi. Size söylediklerim hiç gerçekleşmesin. Savaştan sonra karşılaştığımda bana soracaksınız, kim haklı çıktı, diye, siz, diyeceğim. Bizi dereye kadar geçirdi ve uzun süre arkamızdan kasketini salladı. Yaşamımın içinden biri daha geçti. Küçük, ufak tefek ama zihinde kalan biri. Ancak artık sonsuza dek yok o. Sonra karşıda ters dönmüş bir teknenin üzerinden traktör fabrikasının dumanlarını seyrettik. Bu fabrika çalışmasını bir an bile durdurmadı. Shapiro, fabrikanın Temmuz'da 30, Ağustos'ta ise 40 tank yaptığını söylemişti. Şimdi bunların arızalanmış motorlarını filan onarıyor. Fabrikanın birçok bölümü Urallara nakledilmiş, sökülmeden önce imalat 50 tanka kadar çıkmış. Kalan kısımların da nakline hazırlanılıyor. Yol üzerindeki Almanlar püskürtülüp yol açılınca gidecekler. Geceyi ormanda küçük bir evde geçirdik. Ertesi günde tüm günümüz cephede İstikam Birliği'ni bulmamıza yarayacak orman bekçi evini aramakla geçti. Ormanın içindeki her açıklıkta o denli karargah ve geri komuta merkezi var ki aradığımızı bulmak hiç de kolay değil. Her yerde karşımıza tel örgüler ve geçmek yasak levhaları çıkıyor. Akşama doğru aradığımızı bulduk. Bölümü bulmuştuk, bize yön gösterecek evi değil. Çünkü artık o ev yoktu, sadece haritada bir işaret olarak kalmış. Kısım 4 bir yeraltı barınağından oluşuyor. O denli iyi gizlenmişti ki 10 dakika kadar farkına varmadan çevresinde dolaşmışız. İçeride kalın gözlüklü bir binbaşı oturuyor. Getirdiğimiz yazıyı okuyunca heyecanlandı. Çok iyi, çok iyi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Oturun arkadaşlar. Yok yok, dışarı çıkalım. Daha iyi. Burada bir kişinin bile dönecek yeri yok. Az önce 62. Ordu İstikam Birliği'nden yüzbaşı yanındaymış. Yolda karşılaştınız mı? Diye bize soruyor. İstikamcıya çok gereksinme varmış. Bu gece 184. tümenin kaydırılması gerekliymiş. Oysa sabahki bombardımanda İstikam takım komutanı vurulmuş. Şimdi hareket halindeki tümende İstikam subayı eksikliği doğmuş. Çavuşlar İstikam subayının yerini almışlar. Yedek tek kişi bile yokmuş. Şu traktör fabrikası ile ne çok oyalanıyorlar. İki kez sordurduk. Neyse neyse diyor. Şimdi bunları bırakalım. Karnınız açtır sizin. Gidin mutfakta karnınızı doyurup öyle gelin. Mutfak doğru bu yolun sonunda. Siz gelinceye dek ben de belgeleri hazırlayayım. Tümene daha bu kıyılardan yetişebilirsiniz. Mutfakta pirinç lapası ve marmelat atıştırıp binbaşının yanına döndük. İnce kadınsı bir yazı ile zarfların üzerine yazdı. İçinizde hanginiz Kerjensev? Ben. Siz ayrı. 184'e gideceksiniz. Ona burada yetişirseniz iyi olur. Saat 8'de Bukovoya'ya doğru hareket edecekler. Yarın onları bulmanız çok zor olur. Bana topografya haritasından yapılmış bir zarf uzattı ve ekledi. Tümen istikam komutanını bulmaya çalışın. Alaya sonra gidersiniz. Ama siz nasıl isterseniz öyle yapın. Kalanlar toptan 62. Ordu İstikam Karargahı'na gönderiliyor. Yeriniz karşı kıyıda. Dün Baniya Dol'daydı. Şimdi nereye kaydı bilemiyorum. Arayacaksınız. Igor, 184'te piyonerlere gerek yok mu diye soruyor. Orada takım komutanının öldüğünü söylemiştiniz de. Bir başı kalın gözlüklerinin ardından yüz yuvarlak görülen gözlerle Igor'a baktı. ''Siz üsteğmensiniz. Sizi istikam subayı olarak gönderiyoruz. Şu anda istikam subayı açığımız yok.'' Şu anda istikam subayı açığımız çok. Kalemle burnunu kaşıdıktan sonra ekledi. Aslında 184'e giden arkadaşınız dışındakilerin burada beklemesi daha akıllı bir iş olacak. Gece 62.'den kazma kürek almak için adamlar gelecek. Onlarla birlikte gidersiniz. Şimdi burada bir yere, mesela kavakların altına yerleşin. Kendimize yer bulmaya gittik. Igor, sen yaya mı gideceksin diye sordu. Regülatörün oraya kadar yaya giderim. Ondan sonrası Allah kerim. Geçireyim seni. Shapiro ile Engainus ve Samoylenko ile vedalaştık. Sedi, nasırlaşmış elleriyle uzun uzun ellerimi sıktı. Yine karşılaşacağız yoldaş Teğmen. Her zamanki gibi neşeyle kesinlikle diye yanıt vermeye çalıştım. Onu büyük bir memnunlukla kendi takımıma alırdım. Yürümeye başladık. Birkaç dakika sonra koşarak bize yetişti. Benim şu tabakamı alın yoldaş Teğmen. Sizinki bitmemişti. Bu güzel oldu, hem de çift yanlı. Elime sarı saydam, ölçüleri cebime sığmayacak kadar büyük, hemen hemen bir hafta yetecek kadar tütün alabilecek tabakayı tutuşturdu. Ardından elimi bir kez daha sıktı, sonra da Valea'nın. Ondan ayrılmak bana zor geldi. Konuşmadan yol ayrımına kadar ulaştık. Trafik nöbetçisi, 184 daha geçmedi dedi. Demin yarım saat kadar önce bir piyoner taburu geçti. Kırmızı bıyıklı, oldukça yaşlı bir Tatar'dı. Bombadan parçalanmış bir kamyonun karoserine oturup sigara içmeye koyulduk. Güneş battı ama hava hala aydınlıktı. Batıda Stalingrad'ın üzeri kıpkırmızı. Bunun nedeni batan güneş mi yoksa yangınlar mı, karar vermek güç. Gökyüzüne üç kara duman bulutu yükseliyor. Aşağılarda ince ve uzun, yukarı çıktıkça genişleyip yayılıyor. Daha da yükseklerde bulutlarla birleşiyor. İki haftadan beri hep bu tür görüntüler izliyoruz. Çevrede siyah fonun üzerinde incecik sütun gibi kavak ağaçları görülüyor. Yoldan arabalar geçiyor. Ara sıra durup yolu bilirmişiz gibi bize, sonra işaretçiye, 62. Kolordu'ya ya da Balıkçı Köyü'ne nasıl gideceklerini soruyorlar. Yol lastiklerin açtığı birbirine paralel iki çukur uzanıyor. Ağaçlardan yolun uzunluğunu ve dönemeci kestirmek güç. Bir zamanlar yolu gösteren işaret levhası yere yıkılmış. Stalingrad 6 kilometre yazısı göğe dönük. Valea karamsarlıkla cennet yolu diyor. Mizah yeteneğinin bir hayli olduğunu bilmiyordum. Yol gösterici yanımıza yaklaşıp gökyüzünü gösterdi. Turnalar göçe başladı. Neyi onlar için savaş yok. Yoldaşlar tütününüz var mı? Ona tütün verdikten sonra uzun süre üçgen biçiminde güneye uçan kuşları izledik. Trafikçi aynı Junkerler gibi dedi ve yere tükürdü. Bakmaktan bile tiksiniyorum. Bu benzetmeye hepimiz güldük. Ara sıra birer ikişer yaralılar geçiyor. Tozdan grileşmiş yüzlerinde büyük bir yorgunluk var. İşlerinden biri yanımıza oturup içecek bir şeyimiz olup olmadığını sordu. Valea matrasındaki sütten verdi. Ağır ağır uzun süre içti. Bir miktar süt üstüne döküldü, göğsünden yaralı. Kirli ve yırtık gömleğinin içinden siyah kıllı göğsü görülüyor. İleride durum nasıl? Umursamaz bir biçimde berbat dedi. Ağzını kan bulaşmış eliyle sildi. Gözlerinde ölümcül yorgunluktan başka bir şey okunmuyor. Herifler sıkımı bastırıyor. Hem de nasıl? Başını bile kaldıramazsın. Kalkmak istedi ama öksürmeye başladı. Dudaklarında pembe bir köpük belirdi. Ağır ağır soluk alarak yerine oturdu. Boğazında ve göğsünde hırıltı var. Adam az adam dedi. En kötüsü de bu. Kent kimin elinde? Onlarda mı, bizde mi? Kim bilir? Kent diye bir şey yok ki. Her şey yanıyor. Sabahtan beri bombalıyorlar. Oğlum ver de bir yudum daha alayım. Güçlükle içti. Ağzının kenarından sütün pembeleştirdiği kan sızıyor. Sonra kalktı ve ayaklarını güçlükle sürükleyip elindeki eğri değneğe dayanarak uzaklaştı. İşaretçinin yanında üç atlı durdu. Valea'yı gönderip aradığımız birlikten olup olmadığını sormasını istedim. Döndü. 184'ün değişim yerine doğru hareket ettiğini görmüşler. Bunlar o birlikten değil ama yerlerini biliyorlarmış. Atlılar tozu dumana katarak uzaklaştı. Igor, ben vedalaşmıyorum dedi. Ben de. Yine görüşeceğiz. Sana da iyi günler Valea. Teğmen'e iyi bak. Sağ ol. İçiniz rahat olsun. Hadi eyvallah. Tüm iyilikler senin olsun Igor. Ha dur. Sanırım senin çakın bende. Öyle mi? Dün ekmek keserken almıştım. Ceplerini karıştırdı. İşte buldum. Asların arasına kaçmış. Igor çakıyı uzattı. Valea'nın ganimet Solingen çakısı. İki yanlığı, tribüşonu ve daha birçok işe yarar şeyi var. Tamam hadi, sağlıkla kalın. Sağlıkla. Kepini geriye atmış, elleri cebinde, kendine özgü biçimde yürüyerek uzaklaşıyor. Onunla bir daha karşılaşabilecek miyiz? Kim bilir. 18. Herkesin tepesi atmış bir koşturmadır gidiyor. Sevkiyat yeri her zaman olduğu gibi karmakarışık. Bir şeyi anlamak zor. Atlar, arabalar, silahlar, karanlıkta geri geri giden otomobiller ve kalabalık, kalabalık. Birbiriyle itişen, küfreden, birbirinin öteberisini alan insanlar. Birisi çiğnenmiş, bir takım sandıklar unutulmuş. Bir grup Stanko adlı birini arıyor. Katar onu bekliyormuş. Küfrediyorlar. Çoktan gelmesi gerekliymiş ama gelmemiş. İki tümen birden yükleniyor. 184 ve sanırım 29. alay. Tüm bu kargaşa içinde tümen istihkam şubesini ya da istihkam komutanını bulup mektubu vermem ve emrini almam gerek. Ama görünüşe göre şu sırada bir emir almam olanaksız. Herkesin tepesi atmış. Bir koşturmadır gidiyor. Atlar, silahlar, mühimmat ve askerin yüklenmesi gerek. İstihkam karargahını buldum ama bana gerekli alay komutanını göremedim. Birisi kolumu çekiştirdi. Fenerin var mı arkadaş? Var. Şuraya tutsana kardeşim. Of, ayaklarım koptu. Harita verdiler ama bu karanlıkta ne görürsün ki? Yalnızca iri gövdesini ve göğsüne asılı otomatik silahını ayırt edebildim. Gel şu kayığın altına girelim. Tanrı aşkına, sadece 2 dakika yeter. Kayığın altı dar ve çürümüş ağaç kokuyor. Feneri yaktım. Pil azaldığından sarı, zayıf ışık veriyor. Bu arada adamın geniş yüzünü gördüm. Yakasında dikdörtgen işareti var. Lastikle bağlı birçok belgenin tıka basa doldurulduğu çantasından haritayı çıkardı. Anlayabilirsen anla. Kirli tırnaklı parmağını haritanın üzerinde dolaştırıyor. Kim görürse bu da harita. Fabrika yerine beyaz bir kare koymuşlar. Nasıl anlayacaksın? Sunturlu bir küfür savurdu. Tümeni değiştirmemizi söylediler. Dağıtım yerinde bir irtibat subayının olacağını söylediler. Kendi değil, eseri bile yok. Şimdi şu işaretli yeri kentte ara dur. Tümen komuta merkezinin yerini gösteren tek işaret bile yok. Hangi tümenden olduğunu sordum. 184'ün batarya komutanı olduğunu söyledi. Bugün sizin istikam subayı vurulmuş, öyle mi? Evet, Sigeykin. Neden sordun? Onun yerine gönderildim. İri yüzlü yüzbaşı şaşırdı. Öyle mi? Dedi. Bak bu iyi haber işte. Bizimle geleceksin ha? Ben de yalnız kalmıştım. Komiser sağlık merkezinde, karargah komutanının ise bu gece gözü hiçbir şeyi görmüyor. Kayın altından çıktık. Bir dakika bekle, şu atlara bir bakayım. Bu döküntüleri nasıl olduğunu bilirsin. Kalabalığın ve bağırışmaların arasına daldı. Valeyi aramaya başladım. Bir sandığın dibine kıvrılmış uyuyor. Basmasınlar diye de ayaklarını iyice toplamış. Valeya'nın bir özelliği de bu. Bulabildiği her imkanda çevre ne olursa olsun uyuyabiliyor. Yanına oturdum. Dereden serin rüzgar esiyor. Çürümüş yosun, balık ve nafta kokusu geliyor. Çevrede atlar tepişip hamutlarını şıkırdatıyorlar. Uzaktan bir yerden hala Stasenko'yu arayan sesler duyuluyor. Stalingrad yanıyor. Buna sadece yanmak denemez. Yanan sadece kent değil, tüm kıyı göz alabildiğine her yer alevler içinde. Böylesine yangın ancak taygada görülür. Haftalarca, onlarca, yüzlerce kilometre orman yanar, gökyüzü geceleri kıpkırmızı kesilir, gündüzleri her yanı duman kaplar. Kendi kendine sönünceye dek. Göğün kızıllığına bakıyor ve içimden kan gibi diye geçiriyorum. Çocukluğum da 14 yaşında. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir İngiliz dergisini karıştırmayı severdim. Derginin öncesi ve sonrası yoktu. Tüm sayfalar resimlerle doluydu. Siperler, acılar, saldırılar, deniz çarpışmaları, köpüklü dalgalar, patlayan mayınlar. Gözlerimi bu resimlerden ayıramazdım. Ama en korkuncu, orta sayfada bulunan ve Almanların Lübeck'i bombalayışını temsil eden resimdi. Alevler, duman sütunları, yıkılan evler, kaçışan insanlar ve gökyüzünü aydınlatan projektörler çizilmişti. Her seferinde bu sayfayı izlerken içim ürperir, sayfayı güçlükle kapatırdım. Bu resmi pek çok kez kopya etmiş, renkli kalemle boyamış ve duvara asmıştım. Bana bu görüntüden daha korkunç bir şey olamazmış gibi geliyordu. Şimdi bu tabloyu anımsıyorum. Hiç de kötü resmedilmemişti. En küçük ayrıntısı bile gözümün önünde. Şimdi yanan Stalingrad, Önünde oturmuş alev dilimlerini izlerken sanatın bazen gerçek karşısında nedenle aciz kaldığını düşünüyorum. İçimdeki duyguları hiçbir sanatçı anlatamaz gibi geliyor bana. Karşı kıyıda çarpışmalar oluyor. Aydınlatma mermilerinin ışıkları seçiliyor. Otomatik silahların takırtıları duyuluyor. Almanlar kıyıya dek ulaştılar mı acaba? Birkaç mermi Volga'yı aşıp bu kıyıya düşüyor. Gerimizde bir yerden katuşalar bu atışa karşılık veriyor. Kızgın mermiler birbirlerini kovalayarak karşı kıyıyı dövüyor. Önce alevler görülüyor, sonra patlamaların sesleri duyuluyor. Yanımda birinin yere tükürüp mırıldandığını duyuyorum. O zaman çevremizde bizim gibi buraya kırılmış askerler olduğunu anladım. Birisi, "Atını allatabildin mi?" diye soruyor. "Yaptırdım ya sen?" "Lutnik'i nallattım. Ötekinin yalnız ön ayaklarını nallatabildim. Arkadakinde yara var, elletmiyor." Batarya komutanı soluk soluğa geldi. "Bu dağıtım yerinde delireceğim. Bir günde 5 yaş ihtiyarladım." Burnunu yere sümkürdü. "General buradaydı ve kesin emir verdi. Önce biz, sonra 29 binecek. 1 dakika ayrıldım, herifler sandıklarını yüklemişler. Şu topçuların tan atmadan önce mevkilerine yerleşecek, atış durumuna geçebilmeleri gerekli." "Pekala," dedim. "Bana 2 bölükle tank savarları bırak, sen topçularla uğraş. Ha, bölüklerde kaç kişi var?" "100'er kişi." "Güzel, anlaştık. Yalnız sen bana tam yeri tarif et yeter. İşte bak haritadaki şu lanet olası üçgen. Açıkça söyleyeyim mi? Ben artık orada kimsenin kaldığını sanmıyorum. Karşıdaki tümende de 100 kişi ya vardır ya yoktur. 2 haftadır karşı kıyıda kıyasaya çarpışıyorlar." Bunları söyledikten sonra yine birilerine çıkışmak için koşuyor. Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyor. O denli gür sesi var ki sanırım karşı kıyıdan bile duyuluyordur. Bu sırada sanki özellikle suya gizlenmek için yapılmış gibi alçak yapılı askeri bot geldi. Arkasında uzun dümeni olan bir şat çekiyor. Bot uzun bir süre yanaşamadı. Bir ileri bir geri gittikten sonra iskelesini indirdi. Uzun sıralar halinde yaralılar indiler. Sayıları bir hayli. Önce kendi kendine yürüyebilenler, sonra da sedye içindekiler indirildi. Onları çalılıkların olduğu bir yere götürdüler. Motorlu araçların klaksiyonları duyuluyor. Yaralılar çıktıktan sonra bota bu kez sandıkları yüklemeye başladılar. Ardından toplar itilerek yerleştirildi ve sıra atlara geldi. Onların köprüden geçirilmesi zor oluyor. İçlerinden biri suya düştü, çıkarılıp yeniden gemiye yüklendi. Organizasyon iyi gidiyor. Batarya komutanının sesi bile duyulmuyor. Kıyıdan tan atarken ayrıldık. Birbirimize yaslanmış duruyoruz. Burnuma sarımsak kokusu geliyor. Birisi ayçiçeği yiyor. Makine ayaklarımızın altında bir yerde çalışıyor. Valea korkuluklara yaslanmış yanan kenti seyrediyor. Arkamdan biri, "Büyük kent," diyor. "Moskova gibi." Bir başka kişi çocuksu sesle düzeltiyor. "Büyük değil, uzun. 50 kilometre var. Ben savaştan önce gelmiştim." "50 kilometre mi? Olamaz. Bir karış bile eksik değildir." "Oho! Ne ohosu?" "Onu savunabilmek için çok askere gereksinme var. 10 tümen, belki de daha çok." "Sen burada daha az asker mi olduğunu sanıyorsun? Her gece yeni tümenler aktarılıyor." Bot karanlıklar içinde bir burnu dolaştı. Üzerimizden vızıldayarak roketler uçup nehre düşüyor. Frisler bizim bu geziden pek hoşlanmıyorlar herhalde. Baksana, bizi suya gömmeye çalışıyorlar. Çocuksu ses gülüyor. "Ya ne yapacaklardı? Hoş geldiniz mi?" diyecekler. "Tabii, bum bum, haydi nehre." Bir başkası karışıyor. Fris'in canı çok şey ister ama birden fazla bir şey alamayacak. Ses bir hayli yaşlı. Ekliyor. "Yeter artık, çekileceğimiz kadar çekildik." Birinin sırtına vurduğu duyuluyor. "Yaşa babalık, doğru söylüyorsun." "İşte biz denizcilere böyle sözler yakışır. Kendiliğimizden yıkanmak için suya girmeyeceğiz, değil mi? Hem nehir soğuktur." Herkes gülüyor. Başımı çevirip bu kahramanı görmek istedim ama çok zor bir yandan sıkışmış durumdayım. Gözümün ucuyla birinin kulağını ve solgun yüzler gördüm. Kıyıya yaklaşıyoruz. 8. ayrımın sonu, sayfa 125.